Herkese merhabalar, Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Mert Bulut, Remote'un co-founder'ı. Hoş geldin Mert.
Hoş bulduk Eren.
Nasılsın?
Teşekkür ederim, sen nasılsın?
Ben deyim, sağ olasın. Çok teşekkürler katıldığın için.
Ben teşekkür ederim.
Çok kısaca Remote'u, ya bilen biliyordur ama bilmeyenler için Remote'u ve hikayesini anlatabilir misin?
Tabii ki. 2017 yılında biz bir İTÜ Çekirdek Kuluçka girişimi olarak aslında serüvenimize başladık. Bu esnada elbette ki farklı bir fikirle Kuluçka programına girdik. Sonrasında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık iki pivotla birlikte Remote bugünkü bildiğimiz halini aldı. Remote esasında başlangıç noktasında freelance çalışanların bir takım finansal odaklı problemlerini çözmek için yola çıktı. Bu doğrultuda freelance ekonomisini esasında başlangıç noktasından itibaren inceleme ve irdelemeye başladık. Bu noktada gördüğümüz şey şu oldu. Hem arz tarafında hem talep tarafında da bir takım kıpırdanmalar vardı iş gücü piyasasında. Özellikle kurumların daha esnek ve ihtiyaç odaklı organizasyon yapısına geçme isteği ve aynı zamanda da arz noktasında da kişilerin artık daha esnek, daha proje bazlı, daha kendi istedikleri doğrultuda çalışabilme arzusu esasında bizim bildiğimiz geleneksel anlamda yürüyen, işleyen 100 yıllık iş gücü piyasasının bir değişimin arifesinde olduğunu bize gösteriyordu. Dolayısıyla buradaki ekonomiye eğildik. Buradaki ekonominin problemlerini incelemeye başladık. Bunları incelerken de aslında şöyle bir şeyle karşılaştık. İşte bir 5 sene önce, 10 sene önce freelance çalışan dediğiniz insana esasında biraz daha şey gözüyle bakıyorduk. Yani bu herhalde işsiz, çok fazla bir şey yapmıyor, yapmaya da niyeti yok falan diye bakılıyordu. Bunun değişiklik gösterdiği ve buradaki talebin kurumlar tarafına doğru kaydığını biz monitör ettik yaptığımız gözlemlerde. Bu da tabii ki işletmelerle bu bireylerin bir araya geldiği ve eşleştiği ve çalışmaya başladığı noktalarda yeni bir takım problemleri doğurmaya başladı. Bu problemlerin en böyle acil olduğunu düşündüğümüz noktaları ağırlıklı olarak finansal odaklıydı. Çünkü diğer problemler işte iletişim problemleridir, ortak uzaktan çalışabilme fonksiyonlarıdır. Bunlar parça parça esasında ekonominin diğer oyuncuları tarafından doldurulmaya başlanmıştı. Ama finansal noktada bir takım problemlerin ortaya çıktığını ve bu problemlerde de ağırlıklı olarak freelance çalışanların, bireylerin bu problemi daha çok yaşadığını biz gözlemledik. Çünkü kurumlar ne olursa olsun o kurum gücüyle birey karşısında biraz daha karar verici noktada olabiliyor. Bir takım dayatmaları karşı tarafa daha kolay iletebiliyor. Dolayısıyla bu acı noktasının freelance çalışanlarda yoğunlaştığını fark ettik. Ve özellikle regülasyonun yeni ekonominin unsurlarına çok fazla adapte olamadığı coğrafyalarda ve marketlerde ve tabii ki şirketleşmenin maliyetli olduğu ve maddi manevi bir takım yüklerinin beraberinde getirdiği marketlerde özellikle freelance çalışanların şirket kurmaya doğru itildiği, şirket kurmak noktasında bu insanların çok fazla buraya doğru yanaşmadığı, yanaşmayınca da ödeme alma, faturalandırma süreçlerinde bir takım sorunlar yaşadığını gördük ve biz Remote'un bugün bildiğimiz hali olan faturalandırma çözümünü ortaya koyduk. Bunu tabii ki biz esasında freelance çalışanları virtual company'lere dönüştürdüğümüzü söylüyoruz. Bu virtual company'ler aracılığıyla da freelance çalışanlar kurumsal müşterilerini faturalandırabiliyorlar, güvenle ödeme alabiliyorlar, sözleşme yapabiliyorlar. Yani aslında yaptığımız şey yalnız ve bireysel çalışan insanların yani bu kimsesizlerin kimsesi olmak, onların ticari temsilciliğini üstlenerek kurumlar karşısında daha güçlü ve fonksiyonel bir hale gelmelerini sağlamak. Özetle bunları yapıyoruz diyebilirim.
Peki şimdi bu sadece Türkiye'ye değil globalde de aslında Evet. Böyle bir problem var. Peki orada şeyi soracağım. Şimdi Türkiye'de fatura dediğin şey bayağı resmi bir doküman. Yani özellikle şimdi e-fatura falan da geldi ama e-fatura öncesinde de senin şirketleşmen gerekiyor. Matbaadan fatura alman gerekiyor. Muhasebecin olması lazım falan filan. Ama yurt dışında benim bildiğim hani bir kağıdın üzerine fatura yazarsın, fatura olur gibi bir durum yok mu? Yani yurt dışındaki şey nedir, oradaki problem nedir?
Aslında birkaç market dışında, hatta bu marketleri de şeye girdiğinizde çok daha rahat öğrenebilirsiniz. Örneğin mesela App Store'da şeydir ya, kişinin yani bireysel developer olarak kaydolan kişilerin vergisel bir takım faaliyetlerine yönelik yönlendirme yapar bu işte App Store gibi platformlar. Burada da mesela birkaç ülkeyi istisna olarak görürsünüz. İşte Amerika, Kanada, işte Japonya vesaire gibi. Bunlar böyle bir elin parmaklarını geçmez. Bunlar yeni ekonomiyi iyi monitör etmiş ve bunlara karşı hızlı refleks gösterebilmiş ülkeler ve marketler. Ve bu marketlerde örneğin şeyi Amerika'yı ele alalım. Amerika'da bir kişinin, bireysel bir çalışanın fatura kesebilmesi için sosyal güvenlik numarası yeterlidir. Bu sosyal güvenlik numarası aracılığıyla sanki bir şirketmiş gibi fonksiyon edebilir, bir belge düzenleyebilir ve Amerika'daki bir şirket de o kişinin düzenlediği faturayı kolaylıkla muhasebeleştirebilir. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama bu bir elin parmaklarını geçmeyen ülkenin dışındaki marketlerde, ki bu marketlere Avrupa Birliği'ni de dahil etmek gerekiyor, bu marketlerde bu problem hala devam ediyor. Hatta mesela işte bildiğimiz freelance işte matchmaking yapan marketplace'lerin platformlarına ve bu platformların forumlarına ya da işte FAQ portallarına girdiğiniz zaman Amerika dışındaki çalışan kişi ve esasında kurumların bu konuda şikayet ettiğini görebiliyorsunuz. Yani mesela Avrupalı biri de Amerikalı bir şirketle çalışırken bu konuda sıkıntı yaşıyor. Bununla birlikte Avrupa içinde zaten var. Ama mesela Amerika'daki şirketler de Amerika dışındaki bir bireyden hizmet ve destek aldığında bu konuda problemler yaşıyor. Çünkü
Problem derken
problem
yani
derken
ödeme, hizmet falan gibi mi?
evet. Problem derken şöyle tanımlamak gerekir. Örneğin Avrupa'da çalışan bir birey ya da Türkiye'de çalışan bir bireyi alalım. Bu kişi mesela bizim vakamızda olduğu gibi işte MIT Üniversitesi'ne, Amerika'da MIT Üniversitesi'ne bir çevirmenlik desteği veriyor. Şimdi bu çevirmenlik desteğini MIT eğer Amerika'daki bir bireyden alıyor olsaydı, o kişinin kendi sosyal güvenlik numarasıyla düzenlediği faturayı kolaylıkla muhasebeleştirebiliyordu ve ödemesini gerçekleştirebiliyordu. Ama buradaki şahıs öyle bir belge sunamıyor. O sunduğu belgeyi Amerika'daki şirketin muhasebeleştirmesi güç. Dolayısıyla bu belli başlı marketler dışında esasında bireylerin ticari hayatta tekil olarak fonksiyon edebilmesi ve kurumların da bunlarla çalışabilmesi çok kolay değil.
Okay. Peki sana biraz da şirket konseptinin felsefi tarafıyla ilgili bir şey soracağım. Şimdi neden şirketleşmesi gerekiyor bu freelancerların veya şimdi şirket konsepti hani tarihe baktığın zaman aslında inovasyonu acayip hızlandıran bir oluşum. İşte ilk şirket yanlış hatırlamıyorsam bu Dutch East
Evet,
India Company
evet.
olması lazım. Hani o zamandan gelen bir şey ve hakikaten bir faydası oldu. Ama hani onun dışında ya şimdi diğer taraftan da sizin de çözdüğünüz problem de çok pürüzlü bir yolculuk. Yani ben şirketi kurdum, çok güzel, okey. Ama kurduktan sonra yine bayağı bir maliyet çıkarıyor bana. Ben gelirim olmasa da. Yani böyle bir sıkıntısı da var.
Evet. Ya tabii
Yani
şey... Çok pardon, araya girdim, sorunu
yok yok öyle.
bitirdim. Şeyi ifade etmek gerekiyor tabii ki. Bizim ortaya koyduğumuz modelin sadece adı Virtual Company. Dolayısıyla bu yani remote'la birlikte çalışan freelance çalışanların bir tüzel kişiliği olmuyor. Yani bir kendi adına bir şirketleri olmuyor. Bizim yaptığımız şey bu insanların remote'un kurumsal fonksiyonlarını ve güçlerini paylaşabileceği bir düzen yaratmaya çalışıyoruz aslında. Yaptığımız şey bu. Dolayısıyla bu model tamamen pay as you go modeliyle çalışan ve dolayısıyla kullanmadıklarında ya da ticari faaliyetlerine devam etmedikleri durumda herhangi bir maliyetinin olmadığı bir düzen. Bunu da tesis etmek için özellikle aslında bu konu üzerinde çalıştık. Çünkü ticari hayatın dinamiklerini bildiğimizi düşünüyoruz. Ben de eski bir freelancerım ve freelancerların problemlerini yakından biliyorum. Genellikle freelancerların satış cycle'ları oldukça düzensizdir. Yani bir ay 3 iş, 4 iş alabiliyorken uzun bir süre iş almayabilirsiniz de. Dolayısıyla bunun gerçekliğine uygun bir modeli tesis etme sorumluluğumuz vardı. O yüzden subscription based modellerden kaçınmaya çalıştık iş modelini tesis ederken. Bu tamamen siz çalıştıkça ve ödeme aldıkça bir ücret ödeyeceğiniz ve esasında bütünüyle şirket kurmanın bir alternatifi olarak ortaya çıkan bir model. Burada da yapmaya çalıştığımız şey freelancerları, bu bireysel profesyonelleri bu şirket kurmanın maddi manevi yüklerinden arındırmak. Çünkü yani sen de biliyorsun Eren, şirket kurduğun noktada bu bireysel çalışanlar için söylüyorum. Yani bu arada burada da şöyle bir parantez açmak lazım. Yani elbette ki şirket kurmanın daha avantajlı olduğu noktalar var. Bir kere şirket kurduğunuzda zaten işte expense vesaire gösterim noktasında bir dünya avantajınız doğuyor. Özellikle
vergilendirme konusunda.
Tabii. Vergilendirme süreçleri esasında çok farklılık göstermiyor. Yani iki tarafta da şirketin olduğunda da olmadığında da üstüne düşen vergilendirme sorumlulukları ve oranları 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ama dediğin noktada şöyle bir doğruluk payı var. Bu elbette ki masrafların düşülmesi noktasında bir takım aynı vergisel avantajlar da elde edebiliyorsun o noktada. Bu tamamen senin işte iş hacminin ne olduğu ya da üretim süreçlerinde ne kadar masraf doğduğu, doğmadığı gibi parametrelerle esasında hesaplanabilecek bir konu. Bizim de o noktada ağırlığımız zaten çok da fazla masrafın doğmasını beklemediğimiz dijital alanlar, dijital hizmetler. Hemen hızlıca hatta bahsetmek gerekirse de nedir bunlar? Tahmin edeceğin gibi işte yazılım, tasarım, kreatif alanında yapılan çalışmalar, dijital pazarlama faaliyetleri, onun dışında işte çevirmenlik, danışmanlık, seslendirme gibi tamamen dijitalize edilebilecek, uzaktan transfer edilebilecek olan hizmetler bizim kategorimizde. Dolayısıyla bu alanlarda da baktığında aslında masrafın görece daha az yoğun olduğu, iş cycle'larının görece düzensiz olduğu bir çalışma düzeninden bahsediyoruz. Yani bunların gerçeklerini göz önünde bulundurarak bir mutlu geliştirmeye çalıştık.
Peki şimdi hani bahsettiğin örnekler benim de tahmin ettiğim hani alanlardan işte yazılım, tasarım vesaire gibi. Daha geleneksel diye adlandıracağım ama geleneksel doğru kelime olur mu bilmiyorum ama hani senin de gördüğün bu profilde mi bizi kullanıyormuş dediğin mesela böyle enteresan bir case var mı?
Aslında ilginç vakalarımız oldu. Ama bu noktada şeyi de ifade etmek gerekiyor. Yani biz şey konusunda hassasız. Çünkü nihayetinde regülasyonla dokunulan noktaların yoğun olduğu bir iş modeliyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu regülasyonla dokunduğu noktalarda hem vergi ve hem de hukuk mevzuatı açısından biz buradaki hizmetlerin kapsamını oldukça katı bir şekilde denetleme sorumluluğundayız. Hı hı. Bu sebeple de çok hani dışa düşen diye ifade edebileceğim eksantrik bir servis örneğiyle çok fazla karşılaştım.
Konuşmanın başında sen şeyden bahsettin. 2017 yılında siz bu yolculuğa çıktıktan sonra iki kere pivot ettiniz. İki farklı pivotınız, evet, olmuştu. O yolculuğu biraz anlatabilir misin? Yani ne şekilde çıktınız yola ve nerelere doğru nasıl evrildi?
Aslında şeyden anlatmam gerekir. Ben iş hayatına e-tohumla atıldım. Bir üniversite stajıyla, bir İTÜ'de Burak Hoca ile, Burak Büyükdemir'le tanışıp ben sizle tanışmak istiyorum, çalışmak istiyorum deyip e-tohumla başladım. E-tohumda da çalışmaya başladığımda işte yurt dışı yazışmalarını da çoğunluklu olarak ben gerçekleştiriyordum. Bu vesileyle de aslında Hindistan merkezli bir ekiple karşılaştım. Yazılım desteği sunan ve bir noktadan sonra bunlarla bir outsource yönetim işi kurdum. İstanbul merkezli ama bütün development network'ü Hindistan'da olan bir outsourcing şirketi kurdum. Bu şirket faaliyet hayatına yaklaşık olarak 2 sene kadar devam etti. Benim için çok öğretici bir süreçti çünkü ticaret hayatının en temel kavramlarından biri olan arbitrajla karşılaştım, arbitrajla tanıştım. Yani işte bir metanın değerinin başka bir yerde daha az ya da daha fazla olması ve dolayısıyla bu aradaki momentum kaynaklı bir takım hareketlerin doğduğunu gözlemledim. Ve iş gücünde arbitraj konusu benim bu esnada üzerine çalıştığım, düşündüğüm noktalardan bir tanesiydi. Ve aslında başlangıç noktasında, remote'un başlangıç noktasında biraz daha böyle bir network'ü konsolide bir şekilde kullanmak ve bu arbitrajdan faydalanabileceğimiz bir model kurgulamak gibi bir doğrultudaydık. Zaten senin de çok iyi bildiğin gibi mesela aslında buradaki kuluçka merkezlerinin genel yaklaşım ve görmek istediği şey girişimcinin işine, projesine ne kadar aşık olduğu ki bu negatif anlamda bunu ifade ediyorum ve yanlış kurgulama potansiyeli olduğu bir takım noktaları ayırt etme potansiyelinin ne kadar güçlü olduğu bu vesileyle de kendi yanlışlarını ne kadar hızlı düzeltebildiği, iş modelini ne kadar doğru bir yöne doğru çekebildiği, marketin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına göre bunu aslında görmek istiyorlar. Bizim de iç çekirdek içerisinde kuluçka, 30 kuluçka girişiminden biri olarak seçilmemizi sağlayan şeylerden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Buradaki ağırlıklı olarak işte iki tarafı bir araya getiren bir anlamda da marketplace gibi fonksiyon eden bir yapıdan remote'un geldiği noktaya evirdik. Bu esnada şu an ben de bir yandan bu modellerin tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Biz çünkü genellikle 1.5 pivot diye ifade ediyorduk. Yani bir tam pivot, bu tam pivotu şöyle ifade edebilirim. Dediğim gibi biraz daha akıllı bir akıldan kalsın bu yeni jargon var ya işte AI based. Tabii ki yani bunun unsurlarını mümkün mertebe kullanıp bunu tabii ki bir MVP dahilinde gerçekleştirmemiz çok kolay değil. Ancak temel AI prensipleriyle öğrenen bir mekanizma geliştirip iki tarafı acaba daha efektif bir şekilde bir araya getirebilir miyiz diye düşündüğümüz bir projeydi. Ve bunu da aslında development odağında gerçekleştiriyorduk. Yani işte developerlar, development company'ler ve ihtiyaç sahipleri arasında bir akıllı bir matchmaking yapmak üzere biz yola çıktık. Aslında burayı detaylandırmak isterim. Şöyle, çünkü biz bu süreçte ciddi anlamda bilimsel teknikleri, metodolojileri kullandık diyebilirim. Hakikaten bir bilim insanı titizliğinde çalıştık. Hatta belki şey bulabiliriz. Geçen aradım bulamadım. Seninle de paylaşmak isterim. Bizim yaptığımız bir şey vardı. Bir matris vardı. Biz bu matriste şeyi ortaya koymaya çalıştık. Yani freelance ekonomisine yönelik hizmet veren oyuncuları fonksiyonel olarak kırdık ve bu fonksiyonları yatayda listelemeye başladık. Ve bunları aslında farklı kombinasyonlarla kullanarak biz 20 ile 30 arasında alternatif iş modeli ortaya koyduk. İşte bir tanesinde işte matchmaking var, bir tanesinde yok. Bir tanesi işte başka fonksiyonları da kapsıyor, bir tanesi kapsamıyor gibi. Dolayısıyla her biri için farklı önermelerin, farklı bir anlamda da iş modellerinin olduğu bir küme yarattı. Ve bu kümeleri İTÜ Çekirdeği'nin de esasında sağladığı imkanlar sayesinde hem mentor görüşmeleriyle hem bir takım networklere erişerek o networklerin kümülatif fikirlerini alarak, konunun uzmanlarıyla görüşerek, çeşitli kaynaklardan beslenerek ve aynı zamanda elbette ki bir takım test pratikleriyle bu iş modellerini çaprazlama karşılaştırmaya başladık. Yani mesela insanlar dışarıdan baktığında işte remote şunu yapıyor, işte basit bir fikir, bunu ben de yaparım, şöyle olur, böyle olur gibi söylemlerde bulunuyor ama bunun işte kafanıza elma düşer gibi düşmediğini aslında ortaya koymak gerekiyor. Burada şunu da ifade etmek gerekiyor. Bunları Bu fonksiyonları listeleyebilmeniz için marketi tanımanız gerekiyor. Marketi tanımanız için o alanda çalışmış olmanız gerekiyor. Yani ben remote'u kurmadan önce freelancer olarak da çalıştım. Freelancerlarla da çalıştım şirket olarak. Ve bu problemleri aslında bizzat yaşadım. Hatta mesela faturalandırma konusunda da bir problem yaşadım. Bunu da işte sıklıkla anlatırım biraz daha kapalı komünitelerde. Benim çok sevdiğim organikle bağlarımın olduğu bir şirket vardı. O şirketle ben bağımsız olarak çalışmaya başlamıştım. Onların outsource operasyonlarını yönetiyordum. Onların outsource operasyonlarını yönetirken çalışmanın ardından, yaklaşık bir iki ayın ardından ben ödeme alma noktasında ciddi sıkıntılar çektim. Benim bir bireysel çalışan olduğumu biliyorlardı. İşte fatura kesip kesememe durumumu biliyorlardı. Buna rağmen hani süreç biraz zorlandı. Bir de şeyi de hissettim orada. Aslında şirketin duruşu versus bireyin duruşu arasında da ciddi farklılıklar var. Ve siz bir birey olarak...
Onu biraz açar mısın? Tam olarak ne demek istiyorsun?
Evet, ya bir birey olarak kendinizi çok zayıf, güvencesiz hissediyorsunuz kuruma karşı. Çünkü işte kurumun farklı fonksiyonları var. O farklı fonksiyonlardan farklı insanlarla görüşüyorsunuz. İşte bir şey olsa çok rahatlıkla avukatı var, osu var, busu var. Yani siz bunları bir birey olarak canlandırıyorsunuz kafanızı. Özellikle problem yaşama noktasına geldiysen eğer, kafanda bir takım senaryoları üretmeye, çalıştırmaya başlıyorsun. O noktada da kendini ciddi anlamda yalnız hissediyorsun esasında. Yani bir birey olarak kuruma karşı güçsüz ve yalnız olduğun farkına varıyorsun. Bizim zaten remote'un ana motivasyonlarından biri de tam olarak buydu işte. Yani hani siz artık yalnız değilsiniz. Çünkü bir de şey gibi bir şey de var ya, freelance ekonomisine yönelik ortaya konulan pek çok üründe, ki bunlar ağırlıklı olarak platform bazlı yapılar, müşteriye konuş, yani talebe konuş. Çünkü parayı verecek olan taraf onlardır. Bu sebeple de bütün söylemlerini ve iletişim stratejilerini bu talep tarafına konuşarak yaparlar ve bunu da maalesef, nasıl ifade edeyim, ya kötü bir şekilde yaparlar. Çünkü genellikle söylemler freelance çalışanların ne kadar işte ucuza iş yaptıkları, dolayısıyla işte bu maliyet avantajının ne kadar iyi olduğu vesaire üzerine bu söylem konumlanır. Dolayısıyla aslında freelance çalışanlar hem bu sektörün üreticileri tarafından da bir noktada dışlanırlar ve biraz hor görülürler. Ve aynı zamanda tabii ki talep noktasında da baskılanmaya müsaittirler o noktada. Çok dallanıp budaklandı, biraz karıştırdım.
Yok. Gayet net. Aslında anladım. Şeyi soracağım abi sana. Şimdi önce kaç kişi şu an remote?
Şu an remote core ekipte 10 kişi olarak çalışma hayatına devam ediyor. Bunu 2020'nin sonuna kadar yaklaşık bir 15 kişiye çekme niyetimiz var. Elbette ki biz de yoğun olarak freelancerlarla çalışıyoruz. Yani bu core 10 kişinin dışında da freelance olarak hizmet aldığımız pek çok sayıda bireysel çalışan olduğunu söyleyebilirim. Bu da yani çok anlamlı, çünkü organizasyonun bütün ihtiyaçlarını her daim in-house gerçekleştiremiyorsunuz. Bu esnekliğe sahip olmak ciddi bir avantaj olarak düşünüyorum.
Peki mesela bu freelance çalıştığınız, ne gibi konularda freelance çalışıyorsunuz?
Yazılım tarafında freelance destek alıyoruz. Hı hı. Bunun dışında mesela tasarım dünyasına yönelik biraz daha uç ihtiyaçlarımız varsa bunları dışarıdan temin ediyoruz. Örneğin illüstrasyonlar olabilir, özel bir işte şema olabilir vesaire. Hı hı. Arayüz konusunda onu outsource ediyoruz diyebilirim. Çünkü dışarıdan tedarik ettiğimiz bir şirkette çalışıyoruz o noktada. Bu alanlarda alıyoruz artık ve danışmanlık olarak ifade edebiliriz.
Peki bu 10 kişinin içerisindeki, ya yani 10 kişilik o core ekibi bölersek kaçı product ve teknoloji ekibi?
Yaklaşık yarı yarıya diyebilirim. Yani hem development hem de product üzerine çalışan unsurları bir cluster'da aldığımızda yaklaşık yarı yarıya diyebilirim.
Şimdi şeye baktığımda, hani bu podcast için hazırlanırken sizin iş görüşmesini, iş görüşmesi diyorum pardon, iş ilanına iş ilanına baktığımda enteresan böyle birkaç tane şey gördüm. Onları biraz konuşalım isterim. bir kere hani şeyden başlayalım. İş ilanınıza NPS skorunuzu çat diye koyuyorsun. NPS skorumuz 77 diyorsun. Şimdi bir ilk başta biraz hani bilmeyenler için de NPS'in ne olduğunu çok kısaca anlatalım. Ondan sonra hani 77 ne demek? Siz nasıl NPS'i ölçüyorsunuz ve ürün geliştirme süreçlerine bu metriği nasıl yediriyorsunuz? Biraz onları konuşalım isterim.
Tabii ki. NPS çoğu kişinin bildiği gibi Net Promoter Score ve aslında kişilerin sizin ürününüze duyduğu sadakat ve tekrardan sizin ürününüzü kullanma potansiyelini ifade eden bu ürünü başkalarına tavsiye etme noktasında bir
ölçüm yapan,
bir indikasyon yapan bir araç aslında, bir metrik. Burada tabii SaaS'larda ben sektör ortalamasının yaklaşık 20-30 bandında olduğunu biliyorum ki o da zaten biraz kritik eşiğe düşüyor. Yani olumsuzun sınır eşiklerinde gibi. Biz bunu periyodik olarak ölçümlüyoruz. Bir kere zaten bizim süreçlerimizin ardından, yani transaction gerçekleştikten sonra hem kurum tarafında da hem de bireysel çalışanlar tarafında biz bu ölçümleri yapmak ve feedback toplamak noktasında agresif hareket ediyoruz diyebilirim. Çünkü başlangıç noktasından itibaren zaten remote tamamen müşteriyi odağına alan ve müşteriyle birlikte ürün geliştirmeye çalışan bir girişim. Dolayısıyla bu doğrultuda NPS önemli bir metrik diye düşünüyorum. Tabii ki NPS'i esasında farklı yollarla da ölçebilirsiniz. Örneğin mesela işte biraz önce bunun yani neyin indikatörü olduğunu ifade ederken mesela tekrardan kullanma potansiyeli gibi bir şey söyledim. Hı hı. Bunu mesela neyle ölçebilirsiniz? İşte MRR'la ölçebilirsiniz. Yani ne kadar senin aylık revenue'nun ne kadarı tekrar eden revenue ya da işte bir kullanıcının tekrardan işlem yapma işte potansiyelini ölçebilirsiniz vesaire. Farklı metrikler aracılığıyla ölçebilirsiniz. Yani finansal metrikler de size esasında bunu işaret eder. Hı hı. Fakat NPS'in bence şöyle bir avantajı var. Yani biz zaten mesela tekrarlı işlem oranlarına da baktığımızda bizde mesela bu %75 civarında gerçekleşiyor. Yani bir işlem gerçekleştirin, bir defa daha işlem gerçekleştirme oranı yaklaşık %75 şeklinde seyrediyor. İşte bunu mesela ay bazında monitör ettiğimizde, yani bir kişinin bir ay sonra da bunu gerçekleştirme oranına baktığımızda, ikinci ay gerçekleştirme oranına baktığımızda bu da mesela %50-60 civarlarına denk düşüyor. Şimdi aslında bu şeyi işaret ediyor. Yani buradan bakıp işte diyebilirsiniz ki ya evet, bu üründen bu kişiler memnun ve bunu kullanmaya devam ediyorlar ve tekrar tekrar kullanmaya devam ediyorlar. Ama bizim için, daha doğrusu remote için şöyle bir şey söz konusu. Remote bir market builder. Bu ne demek? Aslında bizim hani çok fazla bu süreçte modelleyebileceğimiz bir rakip ürün yoktu. Biz biraz yolumuzu keşfetmek durumunda kaldık. İşte biraz önce bahsettiğim gibi mesela Amerika gibi regülasyonlarda bu konu çözülmüş durumda. Mesela Avrupa'da bu ihtiyacın olduğunu biliyoruz ama burada işte bir takım çözümler ortaya çıkmaya çalışmış. Örneğin İngiltere'de Umbrella Company gibi bir format çıkmış. Esasında çok benzer bir formda fonksiyon ediyor ve bu market tarafından regüle edilmiş. Yine hakeza İsveç'te benzer modeller var. İşte Cool Company vesaire gibi örnekler vardı karşımızda. Ancak bizim yaptığımız ölçekte ve bizim sunduğumuz çözüm klasmanında çok fazla ürün olduğunu söyleyemeyiz. Bu vesileyle bizim NPS'i kullanma gerekçemiz aslında şöyle bir şey. Biz finansal raporlara bakarak da ya da işte bu içerideki kişilerin davranışlarını, işte tekrarlı gelme oranlarına vesaire bakarak da en azından iş modelinin verimliliğini ölçme noktasında doğru bir yerde olabilirdik. Ama bu bize şeyi göstermez. Yani biz zaten işte 1001. kalem tedarikçisi olmadığımız için piyasada Bu insanların bize zorunluluktan mı geldiklerini yoksa ihtiyaçlarını çözmek için gelmelerinin yanı sıra aynı zamanda remote'a bir bağlılık hissettiklerini, remote'un yaptığı şeyi, sunduğu hizmetleri, sunma biçimini sevdikleri için mi buradaların cevabını edinmek adına NPS bizim için önem arz ediyordu.
Dolayısıyla doğru anladıysam ya işlem bittiği zaman iki taraftan da alıyorsunuz değil mi?
Evet, NPS'i iki taraftan da alıyoruz. Bu aslında bunun hibrit şey olması gerekiyor. Yani iki tarafında ortalamasının bu şekilde gerçekleşmiş olması gerekiyor. Bu da çok ilginç bir noktadır. Burada da şeyi ifade etmek isterim. Biz mesela başlangıç noktasından itibaren söylemlerimizi daha freelancerlara yönelik, bu bağımsız profesyonellere yönelik kurmaya hep gayret ettik. Onların hassasiyetlerini göz önünde bulundurmaya çalıştık hep. Ve fakat ikinci ayımızdan itibaren biz teşekkürleri böyle yoğunluklu olarak kurumlardan da aldığımızı fark ettik. Yani işte böyle bulk ödeme yapan ve ciddi miktarda ödeme yapan şirketlerin ya yani çok teşekkür ederiz diye bize sonra mailde dönüş yaptıklarını gördük. Bunlar tabii ki yani son derece değerli. Çünkü girişimcinin yakıttığı motivasyon, yani yaptığın şeyin bir karşılığının olduğunu görmek, birilerinin problemini, derdini çözüyor olduğunu görmek hakikaten çok değerli ve motive edici.
Peki ürünü geliştirirken, yani üründe yeni bir ürün, yeni bir özellik veya mevcut özelliği geliştirme seviyesine indiğimizde, artık biraz daha hani işin mutfağına girdiğimizde NPS nasıl etkiliyor orayı?
Ya açıkçası bunu ürün geliştirme süreçlerinde çok efektif kullandığımızı ifade edemeyeceğim. Biz sadece periyodik olarak bunları monitör edip yaptığımız hem ürün geliştirme tarafında hem de burada pek çok fonksiyon var. İşte Customer Success diye ifade edebileceğimiz o support alanı var. Bununla birlikte finansal operasyonlar var. Bu operasyonların tabii ki efektif çalışması gerekiyor. İşin öyle bir ayağı var. Günün sonunda bir arayüzle karşı karşıya, o arayüzün ne kadar verimli çalıştığı ve kullanıcının işini kolaylaştırdığı gibi bir nokta var. Dolayısıyla bu unsurların toplamını NPS gibi genel bir metrikle ölçümlüyoruz. Bu anlamda da çok tekil olarak hem ürün geliştirme süreçlerinde ya da diğer bahsettiğim fonksiyonlarda da bu metriği doğrudan kullandığımız bir yer yok. Farklı metriklerle metriklerle esasında bu ürün geliştirme süreçlerini işletiyoruz diyebilirim.
Ne gibi metrikler mesela onlarda?
Her şeyden önce biz tamamen funnel based çalışıyoruz. Yani yaklaşım olarak kurabildiğimiz her yere o funnel mantığını oturtmaya çalışıyoruz. Funnel nedir aslında? Funnel kullanıcının A noktasından B noktasına gitmesidir. Ya da A durumundan B durumuna gelmesidir. Bizim için en genel funnel'ı özetleyecek olursam A noktası elbette ki remote'u bir şekilde duymuş olmasıdır, haberdar olmasıdır. Sonra işte sonrasında bu farkındalığı işte ziyarete dönüştürecek. Ziyaret aşamasında bu kişiyi belli süreçlerden geçireceğiz. Ona bir anlatım aktarmamız gerekiyor. Sonrasında bu kişi bize belki bir takım sorular soracak. Çünkü hani remote yenilikçi bir iş modeli olduğu için bizim insanlara kendimizi ekstra anlatma sorumluluğumuz doğuyor. Bu işi iyi yapmaya gayret gösteriyoruz. O noktadan sonra o insanın şüphelerini giderecek, aklındaki soru işaretlerini giderecek anlatımları aktardıktan sonra kişinin üye olması, üye olduktan sonra müşterisini davet etmesi, işlem açması, ödeme alması vesaire. Burada aşağı yukarı biz 30-40 data point aracılığıyla kişileri farklı segmentlere, gruplara, durumlara alıp bu durumlar arasındaki akışkanlığı mümkün mertebe sağlamaya çalışıyoruz diyebilirim. Tabii ki o funnel'ın her bir aşamasından bir sonraki aşamaya geçirecek hem ürün bazında iyileştirmeler, geliştirmeler hem de kullanıcının bu seyahat içerisindeki, journey içerisindeki diğer fonksiyonlarda kullanıcıyı mutlu ederek o funnel'ın aşağısına doğru ittirmeye çalışıyoruz aslında.
O zaman
çok
aslında...
iyi bir ifade olmadı bu ama.
Yok yok. Funnel'ı o zaman siz şey için de kullanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ürün önceliklendirmesinde. Yani bu özelliği mi yapalım, bu özelliği mi yapalım veya burayı mı geliştireyim, şurayı mı geliştireyim dediğinde tahmin ediyorum ki işte funnel'ın neresinde ve ne kadar büyük bir etki yapacağını düşünüyoruz gibi bir şey oluyor o zaman. Mental model oluyor orada.
Evet, evet. Çok doğru. Netice itibariyle o funnel bize kendi ödevlerini veriyor. Yani bakın kullanıcılar burada tıkanıyor, burada kalıyor, burada ağırlıklı olarak bir sonraki aşamaya geçemiyor. Bu durum ne? İşte bu durum işte kullanıcı işte kayıt olmuş, e-mailini valide etmiş ama örneğin ilk işlemi başlatamıyoruz. Neden başlatamıyoruz? İşte bu kişinin şu 4 gerekçeyle, 5 gerekçeyle potansiyel olarak bu işlemi açmıyor olabilir. Bu engeller potansiyel olarak nelerdir? İşte şunlardır, şunlardır, şunlardır. Tamam, o zaman bunları tek tek bu potansiyel bariyerlerin potansiyel çözümleri ne olabilir? Orayı nasıl daha akışkan hale getirebiliriz? Genel olarak ürün, yani core ürün üzerinde çalışma prensibimizin bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Ama ürünü işte yatayda genişletmek ya da işte farklı product line'lar üzerinde çalışmak konusunda ise bizim o noktada çok ciddi bir avantajımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz zaten başlangıçta işte freelancer background'u olan bir ekip ve ağırlıklı olarak freelancerlarla çalışan bir ekip olarak zaten bir kurumla freelancerlar arasında yaşanabilecek problemlerin tamamını biz zaten yaşıyoruz, tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla bu bizim ürün geliştirme süreçlerimizde de bir kolaylık olarak ortaya çıkıyor. Biz bir noktada kendi derdimizi de aslında çözmeye çalışıyoruz. Bu da ürün geliştirme süreci için ciddi bir şans.
Evet. Peki siz aslında enteresan bir modeldesiniz. Yani SaaS ama değil. Çünkü subscription modeliyle çalışmıyor. Bir e-ticaret tarafına da benziyor. Çünkü bir checkout süreci falan gibi bir şey de var. Yani checkout olmasa da ya böyle bir hani son alışveriş noktası var yani orada.
Payment şirketi gibi transaction based bir model.
Aynen. Payment var, evet. Marketplace unsurları var. Ama bir hani B2B iş yapma işini kolaylaştırır için SaaS unsurları da var. Bayağı her şey var gibi bir şey yani. O yüzden hani şey de enteresan yani. Şimdi neden funnel diye düşünüyordum da böyle e-ticarette mesela funnel kullanılır. Çok net bir şekilde işte şu kadar kişi geldi, ondan sonraki sayfayı bu kadar kişi gördü, hani checkout'a bu kadar kişi geldi gibi. Mesela biz hani SaaS tarafında mesela biraz daha retention tarafı kullanılır. İşte churn öncelikli şeylerdendir. Mesela hani burada churn var mı diye düşünüyordum falan. Böyle enteresan, böyle farklı farklı her türlü metrik aslında uyabilir size.
Kesinlikle öyle. Ya bu arada bu o kadar doğru bir noktaya parmak bastın ki bizim yani acı noktalarımızdan bir tanesi ve biz mümkün mertebe bunu sadeleştirmek ve yani en azından hani sınıfsal olarak sadeleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü aksi takdirde senin de dediğin gibi burada 3-4 farklı yapının unsurlarının bir arada olduğu noktada her birinin bir kere kendi ekosistemi var. Kendi araç ekosistemi var. Ve kendi toolbox'ı var daha doğrusu. Ve biz bu noktada gerek ürün geliştirme, gerek bu finansal operasyonları yürütürken, gerek product line'ı geliştirme noktasında, nereye doğru genişleyeceğimiz noktasında içeride de çok ciddi debate'ler var. Ve hakikaten böyle temel acı noktalarımızdan bir tanesi de bu. Örneğin mesela yatırımcılarla konuşurken, görüşürken de biz bu problemi yaşıyoruz. Mesela klasik işte eskiden de mesela ilk aşamalarda falan bir takım başvuru formlarında sen şeyini yazarsın ya, yani klasifikasyonunu yazarsın startup olarak. İşte ben sağsın falan filan diye. Yani bizim çok ciddi bir zamanımız onun önünde neyi seçeceğimizi kararlaştırmakla geçiyordu. Bunun da tabii operasyon olarak problemlerini de yaşıyoruz. Bununla birlikte tabii ki kendi içinde avantajları da var. Daha geniş bir toolbox'ta bu tool'ları çaprazlama kullanarak bir şeylerin validasyonunu yapmak da faydalı. Böyle bir pratik de kazandırıyor aslında. Ve bir noktada da biraz daha böyle multidisipliner, multifonksiyonel bir paradigma da getiriyor şirketin genel kültürü içerisine. Bunları avantaj olarak kabul edebilirim.
Anladım. Peki yeni bir arkadaş katıldığında ekibimize remote'un ürün geliştirme kültürünü ona nasıl anlatıyorsunuz? Yani siz nelere önem veriyorsunuz? Sizin için olmazsa olmazlar nelerdir?
Ürün tarafında mı yoksa çalışma prensipleri açısından mı?
İkisi de aslında yani hem çalışma prensibi hem de ürünü geliştirme yöntemleri diyelim.
Bir kere şeye çok önem veriyoruz. Kurum kültürü, organizasyon kültürü anlamında. Hatta sen de bir soruda oraya gelmek üzereydin sanırım. Teğet geçin bu iş ilanıyla alakalı olarak. Biz aramıza katılan, ekibe katılan ve fonksiyonu, ana sorumluluğu ne olursa olsun bu insanların farklı fonksiyonları kendi içinde barındırmasını oldukça kritik görüyoruz. Çünkü bunu da şeyden anlatmak gerekir aslında. Ben sıklıkla şeyi dile getiririm ve esasında iş görüşmelerinde tamamen bu odakta gerçekleştirmek ve değerlendirmeleri de bu odakta gerçekleştirmeye çalışırım. Startupların ben çalışan kaldıracağını düşünmüyorum.
O ne demek?
Bu ne demek? Şimdi bir girişimci olarak aslında early stage'de temel trade-off'unuz işte ben bu işi delege mi edeyim, kendim mi yapayım? Ya da işte modern araçlarla bunu bir takım otomasyon süreçlerine bağlayabilir miyim? Esasında bir işi gerçekleştirmek için bugün önünüzde 3 tane opsiyon var. Ve genellikle girişimciler de böyle jack of all trades mantığında çalışan, çok bir odakları olmamakla birlikte her şeyden biraz anlayan profillerdir. Yani bu çünkü bu İsviçre çakısı niteliği aslında pek çok şeyin early stage'de özellikle hızlı gerçekleşmesini Hı-hı. sağlar ve maliyet avantajı da sağlar Hı-hı. girişimcilere. Ve fakat bunun bir noktadan sonra yerini artık otomasyon ve delegasyon süreçlerine bırakması gerekir. Çünkü yöneticinin yöneticilik yapması gerekir. Yöneticinin çalışan olduğu noktada başka problemler doğar. Daha makro problemlere doğru hareket eder süreçler diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben çalışanların o noktada, özür dilerim, startupların çalışan figürünü, yani geleneksel anlamda çalışan figürünü kaldırmayacağını düşünüyorum. Bunların küçük partner gibi esasında çalışıp startupların çalışma dinamiğini bilmelerine yönelik vurgumuzun temelinde de bu yatıyor esasında. Onların otonom, bir noktada otonom unsurlar olması gerekiyor organizasyonunuz içerisinde. Çünkü zaten küçük bir yapı içerisinde sizin her şeyi denetlediğiniz, işte her şeyi o yönetim fonksiyonlarının taarruzuna soktuğunuz noktada siz iş yapamaz hale gelirsiniz. O kişiler kendi işlerini üretme yetkinliğinden yoksun bir noktada evrilirler. Ve iş tamamen yine geleneksel anlamda bizim tanıdığımız, bildiğimiz patron şirketlerine döner.
Lineer bir yapıya döner.
Evet, lineer bir yapıya döner. Bu mesela geleneksel şirketler, geleneksel iş modellerine sahip şirketler belki bunu kaldırabilirler. Ama bu yoğun dinamizm içerisinde sürekli dinamiklerin değiştiği, belirsizliğin çok yüksek olduğu ortamlarda siz bu yapıda hayatta kalamazsınız. Dolayısıyla sizin çalışanlar değil, otonom bireylere ihtiyacınız var. Sadece o kişinin sorumluluk alanını tanımladığınız, ona bir takım araçlar verdiğiniz, elbette ki bir takım metrikler aracılığıyla performansını yönettiğiniz ama o kişinin kendi hareket alanını ona sunmanız gerekiyor. Ve bu insanlarla da, bu böyle profillerle çalışmanız gerekiyor. Bu yapıyı kaldırabilecek profillerle çalışmanız gerekiyor. Ben bu konunun startuplar için oldukça önemli ve kritik olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu da kendi içinde multidisipliner yapıları bir ihtiyaç olarak doğuruyor. Yani o kişinin İşte mesela bir developer olabilir ama bir product mindset'inin olması ya da bir growth mindset'inin olması bence çok kritik noktalar. Bu kişilerde yoksa bile bizim başlangıçta biraz daha sistematik yaptığımız, sonra süreçler yoğunlaştıkça boşa düşürdüğümüz bir konu var. Biz bu kişilere başlangıçta hem startup dinamiklerini, hem ürün geliştirme dinamiklerini, hem growth mindset'ini aktarabileceğimiz bir guide sunuyoruz aslında.
Bir söyleyeceğim.
Ve bunu
bir kere bu guide yazılı mı yoksa sözlü bir guide mı?
Yok, bunu bir derleme olarak düşünebilirsin. Yani bir makaleler bütünü olarak düşünebilirsin.
Anladım. Peki tam bu soruyu bunu soracaktım aslında. Şimdi bu otonomi hakkında soracaktım ama bu product mindset ve growth mindset'e de katabiliriz aslında bunun içine. Otonomik çalışabilme ve hani o hani partner diye adlandırdığın kendi kendine işini yapabilme konusu. Sence bu eğitilebilecek bir şey mi? Yoksa insanların içinde olan bir şey mi bu?
Ben bunun çok fazla eğitilebileceğini düşünmüyorum. Ya da yani eğitilecekse bile bu bana gelmeden önce muhtemelen o eğitim verilmiştir, alınmıştır. Yani oraya kadar o işin tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani bir de şöyle de bakmak lazım. Bizlerin aslında o kişiyi o anlamda o kadar eğitecek ve hani kendi eğitim süreçleri anlamında çok ileri bir noktaya taşıyacak bir eforumuz da yok. Yani herhangi bir startup'ın da çok fazla olduğunu düşünmüyorum aslında. Dolayısıyla bu noktada da daha yüksek kalibreli ve daha tecrübeli profiller esasında daha iyi fonksiyon edecektir bu yapıda. Yani bizim arayışımız genellikle bu yönde.
Daha tecrübeli insanlar.
O yüzden mesela yaş ortalamamız da çok düşük değil esasında. Nasıl?
Daha tecrübeli insanlar arıyorsunuz o zaman siz.
Evet.
Anladım.
Evet.
Peki aynı soru product mindset ve growth mindset için sorayım. Sence bunlar önerilebilir şeyler mi?
Yani bunların daha teknik hadiseler olduğunu düşünüyorum. Biraz önce konuştuğumuz biraz daha kişinin kendi disiplin yapısı, öğrenmeyi nasıl öğrendiği vesaire gibi biraz daha belki işte soft skill'larla falan da tanımlanabilecek konular. Ama yani product ya da işte growth dediğimiz konuların ben ultra teknik konular olduğunu düşünüyorum. Ve hakikaten bir bilim insanı titizliğinde çalışılması gereken, tamamen metrik odaklı yaklaşılması gereken konular olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde neyi yönettiğiniz konusunda çok fikriniz yoktur muhtemelen. Bu sebeple de aslında bunların daha sonradan daha kolay öğrenebileceği, edinebileceğine inanıyorum. Yani bunlar, bu mindsetler geliştirilebilir tabii ki.
Siz bu arada remote çalışıyorsunuz değil mi?
Evet, pandemi öncesinde de remote çalışıyorduk. Dolayısıyla bu süreç bizi çok fazla etkilemedi o noktada. Aslında bizim yani fiziksele geçme isteğimiz de vardı bu arada. Bunu biraz yarı utanarak söylüyorum. Bunun da aslında bilmiyorum senin sorunu
nereye
gidecek. Ben soruyu
erken problem değil. İkisini konuşayım. Şeyi soracaktım yani. Şimdi remote bu kadar süredir remote çalışıyorsunuz ve remote çalışanlarla çalışıyorsunuz. Buradaki hani best practice'leri anlamak istiyordum ama şimdi sen şey deyince fiziksel ofise geçiş yapmak istiyoruz gibi bir şey dedin. Şimdi oradaki geçiş şeyini de anlamak isterim yani. O yüzden sen devam et abi.
Böyle bir planımız vardı. Bu tabii ki ya pandemiyle birlikte bu konuda tekrardan bu konu üzerinde düşünmeye başladık bu arada. Yani buradaki planları da tekrardan revize etmeye başladık. Benim bu konudaki hatta ikinci bir önermem yok. Bu konuyla alakalı olarak benim bir ofis alanını ya da bir fiziksel birlikteliği savunduğum şöyle bir nokta var. Şimdi bir startupsınız, yüksek belirsizlik ortamında kısıtlı kaynaklarla işte ürün geliştirmeye çalışıyorsunuz, iş modelinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi biraz önce konuştuğumuz konularla da çok bağlantılı aslında. Buradaki fonksiyonların birbiriyle sürekli olarak çarpışması gerekiyor. Yani sadece zorunlu noktalarda değil, yani iş akışı itibariyle o fonksiyonların zorunlu birlikteliğinden bahsetmiyorum. Orada zaten ödevler tanımlanıyor, karşılıklı olarak neyin yapılacağı, neyin yapılmayacağı tanımlanıyor. Ama siz eğer yaratıcı bir biçimde bu fonksiyonların çaprazlama kombinasyonlarla ya da bu farklı backgroundlardan gelen insanların fikirlerini çarpıştıracağı o boş zamanları yaratamıyorsanız bir noktada o sinerjiden doğacak şeylere de sahip değilsiniz demektir. Yani ne demeye çalışıyorum? Kendinize ödevler vermek gerekir o noktada yeni bir takım şeyler üretebilmek için. O da aslında boş zamanlardan doğar. Yani bir yöneticiler için de böyledir. Bana kalırsa diğer takım arkadaşları için de böyledir. Ve o boş zamanlarda sizin işte komple ekip olarak bir araya gelmeniz, bir şeyleri konuşmanız, yani başka bir konu üzerinde konuşurken sizin esasında yani bilinçaltınızda o fonksiyonlarınız sürekli olarak çarpışır karşılıklı olarak. Ve o çarpışmadan bir takım yeni fikirler doğar. O sinerjiden yeni oluşumlar doğar. Ben onları çok değerli buluyorum. Dolayısıyla bir kurum organizasyon kültürü oluşturmak ve bu kültürden de o sinerjileri ve yeni oluşumları doğurmak için sizin bir noktada bir araya gelmeniz ve boş vakitlerinizi de bir arada geçiriyor olmanız gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun da özellikle erken aşama startuplar için kritik bir konu olduğunu düşünüyorum. Benim fiziksel birliktelik konusundaki neredeyse tek argümanım bu diyebilirim.
Peki bu şey demek mi? Yani full haftanın 5 günü fiziksel ofiste çalışmak mı demek bu? Yani çünkü ikisini de birleştirebileceğin... Şimdi ben full fiziksel ofiste çalışan bir insandım ta ki koronaya kadar. koronanın, hani o yani daha uzaktan çalışmanın çok büyük avantajlarını gördüm. İlk defa hani bunu yaşayarak. Gerçekten büyük büyük faydalarını gördüm ve fikrim çok değişti bu konuda. Ama dediğin konuyu da anlıyorum. Hani o hem insan ilişkilerinin ilerlemesi açısından, hani birbirini daha iyi tanıman, arkadaş olma vesaire açısından, hem keyif alman açısından.
Tabii ki bunlar turnover falan da etkileyen konular.
Hem de o fikir paslaşması diye adlandırdın o, gerçekten onu birkaç kişinin brainstorm yapıp da bir şeyler yaratması açısından o şeyinde artısı olduğunu düşünüyorum fiziksel ofisin. Ama şimdi sırf hani o fikir çarpıştırmasını yapacağım diye hani full ofise geçmek de o remote'un getirdiği artı şeyleri de alabilir. Yani şey modelleri var. Mesela full remote ama atıyorum senenin 4-5 keresi böyle bir retreat yapıyorlar. Bir araya geliyorlar. 2-3 gün beraber takılıyorlar. Evet. Bir o var. Bir de haftanın bir günü, iki günü neyse ofisten, herkes ofisten. Geri kalanı herkes remote yapan modeli var. Mesela bu gibi şeyler mi var aklında, yoksa full ofise geçme mi var?
Bence full olması işin dinamiklerine çok uygun değil. Yani özellikle İstanbul gibi çok kalabalık ve yani büyük şehirlerde esasında bunu gerçekleştirmek çok mümkün değil. Ben inovasyonun önünde çok ciddi bir engel olduğunu teşkil ediyorum. Mesela biz işte Estonya merkezdeyiz. Tallinn'e gittiğin zaman Tallinn'de her yere yani çok rahatlıkla yürüyebilirsin. Yani bir kişi sana en fazla 10-15 dakika uzaklıkta olabiliyor. Şimdi böyle bir ortamda mesela diyelim ki takım arkadaşı arıyorsun. Ya bir başka bir bariyerin yok. Sadece tek bariyer o kişinin nitelikleri. Yani işte orada mı oturuyor, burada mı oturuyor, oraya gelebilecek mi falan filan gibi endişelerin yok. Söylediğini ben de çok mantıklı buluyorum. Elbette ki burada hibrit yaklaşımları çalıştırmak gerekiyor. Bir de şey konusu da var. Yani mesela bunu ne bileyim iş geliştirme için bu dinamikler biraz daha farklıdır. İşte development süreçleri için bu dinamikler biraz daha farklıdır. Yani ben dedim başlangıç noktasından itibaren hiçbir developer takım arkadaşımı ya sen gel oradan oraya git günde 3 saat trafikte geçir hiç kimseye çok öyle bir mantıkla yaklaşmadım yani. Bu totalde hani bizim de verimsizliğimizi gün sonunda etkileyecek bir konu. Dolayısıyla ben de aslında dediğin gibi hibrit yaklaşımları tercih ederim. Ve veya Eren esasında bu pandemiyle birlikte başka bir tabii ki kapı da açıldı bizlere. Yani zaten bizim teknik olarak gerçekleştirebileceğimiz şeylerdi bunlar. Yani işte Zoom vardı, Slack vardı, Trello vardı. Yani uzaktan çalışabilmeni sağlayacak zaten bütün araçlar zaten orada yerleşikti. Bu şey ya yani en zor kırılan duvar kafandaki duvar. Dolayısıyla o kültürel adaptasyon konusunda biz önümüzde bir transformasyon süreci vardı. O transformasyon süreci çok daha kısa bir intervalde gerçekleşti. Ve buradaki şeyler yıkıldı. Yani oradaki kültürel alışkanlıklar yıkıldı. Çünkü baktığında sen takdir edersin yani 10 tane toplantı yapıyorsan onların 9'u aslında 15-20 dakikalık Zoom görüşmesi ya da nerede gerçekleştiriyorsan. Yani 10 toplantıdan bir toplantının tabiatı yani keşke şöyle bir arada olabilsek, bir toplantı masasının etrafında olabilsek diyebileceğin toplantılar. ama böyle mi yapıyorduk? Hayır, böyle yapmıyorduk. Her birinde yine bir araya gelip çayımızı, kahvemizi, sohbetimizi yapıp bir saat, bir buçuk saat geçiriyorduk yani bir şekilde. Şimdi bunun yıkılması çok güzel oldu. Ya ben bu saatten sonra kimsenin ya ben yok illa geleceğim, bir saat, bir buçuk saat oturacağım, çayını içeceğim diyeceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla bu kalıpların yıkılması açısından önemli. Ben de dediğin gibi hibrit modelleri destekliyorum. Biraz önce şeyi söyleyecektim, yeni kapılar açıldı derken. Ya belki bu söylediğimiz şeyleri de hayata geçirebilmek için enstrümanlar gelişebilir. Yani bunlar hem teknik olarak enstrümanlar olabilir, yani yazılımsal araçlar olabilir. Atıyorum Zoom add-onları vesaireyle bu toplantılardan doğabilecek sinerjiyi maksimize edebilecek bir takım yeni nesil araçlar gelişebilir, add-onlar gelişebilir. Bu şu an görüşmeli, online görüşme yaptığımız platformların içine veya işte Slack veya Trello gibi farklı yönetim araçlarının içine veya farklı teknikler gelişebilir. Yani yönetim ve organizasyon alanında bu noktada yeni teknikler gelişebilir. Acaba oradaki kültürü online'da, dijitalde tesis etmenin farklı işte yönetim metodları olabilir mi bu araçlarla birlikte? Biz de bunları takip ediyoruz ama hani açıkçası böyle bir çığır açacak bir metodu keşfedebildik mi? Bundan çok emin değilim. Yani zaten benim bugün hala acaba işte kısmi olarak fiziksel ofis mi diye sorgulamamın sebebi de bu metodu henüz keşfedememiş olmamdan kaynaklanıyor. Keşfeden olursa da bana ilettirirse çok sevinirim.
Bence o konuda bayağı hızlanacak. Yani özellikle
hızlanacak
o
değil mi?
Evet. Senin de dediğin gibi o duvar kırıldı ve insanlar artık farklı modelleri deneyecektir. Yani korona gelip geçici bir şey sonuçta. Ama hani o bittikten sonra da bence iş yapış şeklinde gerçekten bir değişiklik göreceğiz. Ben hani hibritin bayağı bir hani kullanacağını düşünüyorum. Hani hibritin sıklığı bilmiyorum. Hani senede 3-4 kere mi olur yoksa haftada bir, ayda birkaç kere mi olur onu bilmiyorum. Ama hani bir şeyler olacak yani. Açıkçası ben de kendi hayatımla alakalı hani o yönde bir değişiklik yapmak isterim açıkçası. Çünkü gerçekten hani şu an yeni çocuk da var. Hani evde olunca en kısa şey, en küçük örnekten hani çocuğu daha fazla görüyorsun. Aynen, İşte İstanbul trafiğinde benim mesela o kadar uzun değil, 45 dakika. Hani uzun değil diyorum artık. Hani İstanbul 45 dakika, evet. 50 dakika. Uzun bir şeyim yoktu yani. Hani işe gidiş şeyim yoktu. Ama onu da kaldırdı yani.
Evet. Evet.
Falan filan. Gerçekten çok büyük avantajları var.
Paraşüt
mü kalmayalım
bu arada?
Valla şu anda bir süre daha uzaktan çalışmaya devam ediyor. Tabii şu an bu arada hani Haziran 18. Biz bunu hani daha ileriki tarihte yayınlarız diye şey yapıyorum. Ama hani şeylerde konuşuluyordu yani. Hani hibrit modellerde konuşuluyordu. Ama şu anda anladığım kadarıyla daha hani uzaktana devam. Böyle. Abi çok teşekkürler.
Ben teşekkür
çok
ederim.
Çok güzel bir muhabbet oldu. Bayağı hani farklı konulara da değindik. MPS'e değindik. İşte bu çalışma modellerine değindik. İşte sizin iş modelinize bayağı zaten girmiş olduk. Benim için çok keyifliydi. Umarım dinleyenler için de keyifli olmuştur. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler tekrardan katıldığınız
için. Çok teşekkür ederim davetin ve ağırladığın için.
Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.